Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Erkek. Kendisiyle 6 Muhalefet Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında yaptığı görüşmeleri konuşacağız. Son toplantı da dün mecliste yapıldı ve bildiğimiz kadarıyla artık çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu çalışmaları da Muharrem Bey'den dinleyeceğiz. Muharrem Bey merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. İlk olarak sizden dinleyelim. Son toplantıda, dünkü toplantıda neler konuşuldu? Şu an bu çalışmalar ne aşamada ve artık ne zaman genel başkanlara sunulması planlanıyor bu görüşmede? Ve buradan çıkacak tabii metni.
Okan Bey, müsaadenizle öncelikle çok kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.
Tabii ki.
Türkiye maalesef OHAL döneminde, Nisan 2017'de suistimalci bir anayasa değişikliğiyle bir tek adam sistemine sürüklendi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında otoriter keyfi bir sistem inşa edildi. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde OHAL dönemlerinde referandumlar olmaz. OHAL dönemlerinde cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi olmaz. Hepsini yaptılar. OHAL döneminde yaptılar. Ve yaptılar da ne oldu? Sonuçta kendileri de bu sistemde iflas etti. Bu ucube başkanlık sistemi Türkiye'nin tüm temel sorunlarını bırakın çözmeyi ağırlaştırıyor. Eğitimde, adalette, ekonomide, dış politikada. Zaten tek adam sistemleri dünyada da böyledir. Krizleri çözemez, derinleştirir. Türkiye'de bugün bunu yaşıyor. Aslında bu yaşadığımız ağır tablonun, enflasyonun, hayat pahalılığın, işsizliğin, yoksulluğun, adaletsizliklerin sebebi bu sistem. Bizatihi bu sistem. Şimdi biz niçin çalışıyoruz? 6 parti. Bir araya geldik sayın genel başkanların öncülüğünde. Türkiye için, demokrasi için ittifak yapıyoruz. Yeni bir sistem inşa etme zorunluluğu var çünkü Türkiye'nin. Türkiye'nin sağlıklı bir sisteme ihtiyacı var. Türkiye'nin güçlü kurallara, yeni kurallara, güçlü yeni kurumlara ihtiyacı var. Yani niye özellikle bunu vurguluyorum? Güçlü kurallar, güçlü kurumlar, güçlü kadrolar. Siz bütün gücü, bütün yetkiyi bir kişide toplarsanız olacak olan budur. Ve böyle devam ederse memleket freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürüklenecek. Şu anda bir kişinin, bir ailenin, saray ve çevresinde çöreklenen bir zümrenin menfaatleri sebebiyle, menfaatleri yüzünden 83 milyon yoksulluğa, işsizliğe yani sefalete sürükleniyor. Bu sistemi değiştireceğiz. Kararlıyız. Cumhur İttifakı dışındaki tüm siyasi partilerin hükümet sistemi konusunda uzlaşmış olması çok değerli. Çünkü Türkiye ilk seçimden sonra toplumsal uzlaşmayla yeni bir anayasa değişikliği, kapsamlı bir anayasa değişikliği yapacaksa ki yapmalı, yapacak, yapacağız. Önce hükümet sisteminde uzlaşma zorunluluğu vardı ki uzlaştık. Tüm siyasi partiler Cumhur İttifakı dışındaki güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Batı literatüründeki rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem. Bugün kıta Avrupa'sının büyük bölümü, Almanya'sı, İngiltere'si, Norveç, Danimarka, Hollanda, Avusturya, İtalya, kıta Avrupa'sının büyük bölümü, diğer tarafta Japonya, Amerika kıtasında Kanada. Baktığınız zaman bunlar kişi başına düşen milli gelir açısından, hukukun üstünlüğü açısından, standartlar açısından en iyi durumdaki ülkeler değil mi dünyadaki? Bunların hepsi güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetiliyor. Türkiye maalesef hiper başkanlık denilen, patronlu başkanlık sistemi denilen demokrasi olmayan, monokrasi olan bir tek adam sistemine sürüklendi. Türkiye'yi buradan çekip çıkaracağız. Bu sistemle Türkiye devam edemez. Hükümet sistemi konusunda uzlaştık. Temel ilkeler konusunda uzlaştık. Sağlıklı bir parlamenter sistem nasıl olmalı? Bunları ortak mutabakat metnimize yazdık. Eskiye dönmekten bahsetmiyoruz. Yeni bir hükümet sistemi öneriyorum.
Muharrem Bey, bu noktada şunu ben sormak istiyorum. Şu an acaba hali hazırda uzlaştığınız kaç madde var? Ya da şu an mesela kaç sayfalık bir taslak metinden bahsedebiliriz?
Şimdi madde sayısı vermek çok doğru olmayabilir. Çünkü biz başlıklar üzerinde çalışıyoruz.
Peki yasama, kaç başlık ele alındı bu noktada şu ana kadar?
Yani yasama, yürütme, yargı ana başlıkları altında birçok başlık var. Tabii bunun yanında kamu yönetimini de çalışıyoruz. Bunun yanında yerel yönetimleri de çalışıyoruz. Kamu yönetiminde ciddi sorunlar var. Liyakati sağlamamız lazım. Değil mi? Yerel yönetimleri güçlendirmemiz lazım. Yerelde demokrasi olmazsa ülkede demokrasi, üniversiteler. Bunları da ele alıyoruz. Sağlıklı bir sistem. Ekonomik kurullar bağımsız olmalı. Başta Merkez Bankası olarak bunları ele alıyoruz.
Orada yerel şimdi, yönetimlerin güçlendirilmesine ilişkin bir mutabakat sağlandı mı? Görüşmeler.
Sağlandı. Her konuda mutabakat sağladık. Hı hı. Uzlaşamadığımız hiçbir konu yok Okan Bey.
Öyle mi? Yani tabii. Uzlaşamadığınız, anlaşamadığınız daha sonraya
bir tek konu yok.
Ötelediğiniz, belki sonra bir görüşürdüğünüz bir konu olmadı.
Bir tek konu yok uzlaşamadığımız. Neden? Çünkü oturuyoruz, birbirimizi dinliyoruz, birbirimizi anlatıyoruz. Temel ilkeler belli zaten. Yeni bir şey icat etmiyoruz ki. Dünyada da örnekleri var. Örneğin, bir örnek vermek istiyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem deyince biz neyi anlıyoruz? Parlamenter sistemde seçmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yasama organını seçer. Hükümet o yasama organını meclisin içinden çıkar ve meclise sorumlu olarak çalışır. Görev, yetki, sorumluluk hükümettedir. Yani başbakan ve bakanlardadır. Bakanlar kurulundadır. Kolektif çalışma vardır parlamenter sistemde. İcra organı bakanlar kuruludur. Cumhurbaşkanı temsil noktasında görev yapar. Mesela bizim çok yeni önerilerimiz var. Bugün Almanya Anayasası'nda olan, Almanya'da, İspanya'da, Belçika'da uygulanan. Örneğin, geçmişte biliyorsunuz sağlıksız bir sistem. Niçin bunun sorumlusu ne? 12 Eylül Anayasası. 12 Eylül darbe hukuku, 12 Eylül Anayasası maalesef o kadar güçlü bir cumhurbaşkanı, olağanüstü yetkileri olan, her şeye müdahale edebilen ama sorumsuz bir cumhurbaşkanı yarattı. Bu da parlamenter sistemin ruhuna aykırıydı.
Yani getirdiğiniz modeldeki cumhurbaşkanı birazcık daha sembolik ve temsili yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı.
Yüksek bir temsil makamı olacak. Gerçek anlamda devleti ve milleti temsil edecek. Devletin sigortası olacak. Temsil noktasında görev yapacak.
Peki Muharrem Cumhurbaşkanı icra, seçileceği ne ilişkin bir mutabakat var mı?
Yani millet de seçmeye devam edebilir. Bakın ona da millet karar verecek. İlk seçimden sonra toplumsal uzlaşmayla yeni anayasa değişikliği hazırlarken millete soracağız. Millet de seçmeye devam edebilir. Meclis de seçebilir.
Ama bakın, burada şöyle bir ikilem olmaz mı? Hem başbakan hem cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirse orada bir yetki karmaşası ya da bir çatışma gibi.
Olmaz. Siz anayasada çerçeveyi net çizerseniz, kimin ne yapacağı belli olursa, herkesin görevi, yetkisi belli olursa hiçbir sorun olmaz. Bir örnek vereyim. Almanya'da parlamenter sistem, Avusturya'da parlamenter sistem. Avusturya'da cumhurbaşkanı halk seçiyor, Almanya'da federal meclis seçiyor. Parlamento seçiyor. İkisi de parlamenter sistem. Olabilir. Yani illa olmaz diye bir şey yok. Onu demek istiyorum. Önemli olan biz anayasada çerçeveyi doğru çizeceğiz. Sayacağız. Tek tek kimin cumhurbaşkanının tek imzayla yapabileceği işlemler nedir, görevi nedir, yetkisi nedir. O zaman hiçbir sorun olmaz. Millet de seçse, meclis de seçse cumhurbaşkanının konumu bellidir. Örneğin çok yeni bir şey getiriyoruz. Parlamenter sistemde hükümet iyi yönetemiyor. Hükümeti değiştirmek mi istiyor meclis? Meclis biliyorsunuz en yüksek iradedir. Mecliste salt çoğunluk bir araya gelip mevcut hükümeti değiştirebilir mi? Değiştirebilir ama bir şart getiriyoruz. Yeni hükümetin kurulması güvence altına alınmadan mevcut hükümeti düşüremeyeceksiniz. Gen soruyla kurucu yapıcı güvensizlik oyunu birleştiriyoruz. Alman anayasasında var mı? Birleştiriyoruz. Evet, meclis mevcut başbakanı değiştirmek mi istiyor? Düşürmek mi istiyor? Gen soruyla. Önce yeni başbakanla uzlaşacak. Bozmak için yapmak gerekir ilkesi. Önce yapacaksınız. Yapıcı, kurucu. Ha, yeni başbakanla uzlaşıyorsanız mevcutu düşürebilirsiniz. Uzlaşamıyorsanız düşürmeyeceksiniz. Hükümet istikrar. Ama Türkiye'de öyle bir bilgi kirliliği var ki Okan Bey. Maalesef kamuoyu, toplum sağlıklı bilgilendirilmiyor. Burada medyaya da bir büyük görev düşüyor. Yani hükümet istikrarı ayrı şeydir, siyasi istikrar ayrı şeydir. Siz güçlü bir sistem, sağlıklı bir sistem kurarsanız siyasi istikrar olur, hükümet istikrarı olmasa bile. Hani diyorlar ya, Belçika'da parlamenter sistem var, bir uçlu hükümet kurulamadı. Bir dönem öyle bir şey yaşandı Belçika'da. Kurulamadı ama siyasi istikrarsızlık olmadı ki.
Olmadı.
Tıkır tıkır işledi sistem. Neden? Kurallar belli, kurumlar belli, yapı belli. Yani hükümet istikrarı ayrı şey, siyasi istikrar ayrı şeydir.
Bugün
yani
mesela İsveç'te de işte mesela bir başbakan seçildi, 7 saat sonra istifa etti, sonra tekrar seçildi. Belki yani bizim ülkemiz olsa belki çok daha kaotik bir durum olacaktı.
Okan Bey,
pek böyle bir sorun olmadı.
Okan Bey teşekkür ediyorum. Bakın bu da çok önemli bir örnek. Parlamenter sistemler esnek yapılardır. parlamenter sistemler siyasi sorunları, krizleri daha çabuk aşarlar. Daha çabuk. Şimdi bu tek adam sisteminde Cumhurbaşkanı, hükümet istikrarı var deniyor. Böyle bir sorun yok. Siyasi istikrar var mı? Ekonomik istikrar var mı? Adalet istikrarı var mı? Hukuk devleti var mı? Şeffaflık var mı? Hesap verilir, hesap veriliyor mu millete? Hiçbir şey. Hükümet istikrarı olsa ne olur? Demokrasi yok. Demokrasi rafa kalkmış. Hukuk devleti yok. Mafya organizasyonları, kara para aklayanlar el üstünde tutuluyor. Sezgin Baran Korkmaz devlet operasyonuyla yurt dışına kaçırıldı diyor İçişleri Bakanı. Rezalete bakıyor musun? Kara para aklayan bir adamın mal varlığındaki tedbirler kaldırılıyor. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyor. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. Ertesi günde yurt dışına çıkıyor. Avusturya'da tutuklanıyor. Neden benim ülkemde, benim yargı sistemi içinde tutuklu değil de bu adam Avusturya'da tutuklu? Hukuk devleti olmadığımız için. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hukuk devleti de olacak. Neden? Kuvvetler ayrılığı olacak.
Muharrem Bey, şu nokta bence önemli. Mesela 12 Eylül'den bahsettiniz ya, şimdi 12 Eylül 80 darbesinden sonra kurulan işte bir takım kurumlar vardı ya da getirilen yasalar vardı. İşte seçim yasası, siyasi partiler yasası, YÖK, %10 seçim barajı. Bunları da herhalde ele aldınız değil mi? Mesela Cumhurbaşkanı bundan sonra rektör atamaya devam edecek mi? %10 seçim barajının düşürmesi konusunda mesela bir mutabakata vardınız mı? Birazcık daha spesifik bahsetmek gerekirse.
Bunlar çok önemli konular. Temsilde adalet için barajı %3 olarak öneriyoruz.
%3?
%3. Bu bizim önerimiz tabii.
Biz ki hazine yardımına ilişkin bir hazine yardımına ilişkin bir değişiklik düşünüyor musunuz?
Var. Düşünüyoruz. Bugün çok büyük bir adaletsizlik var o konuda. Siyasi partiler arasında daha hakkaniyetli bir şekilde hazine yardımlarının dağıtılmasını öngörüyoruz. %1 ve üzerinde oy alan partiler hazine yardımından faydalanabilecek. Bunların hepsini düzenledik. Üniversitelerde ya bu şekilde bir rektör ataması olur mu? Bunların hepsini üniversitelerin bilimsel özelliği, idari özelliği, mali özelliği, ilki olarak bunların hepsini belirledik. Ya bir Boğaziçi Üniversitesi bırakın da kendi rektörünü kendi içinden seçsin ya. Cumhurbaşkanı bile atayacaksa üniversitenin önerdiği ismi atamalı. Değil mi? Atama yetkisi onda olacak değil mi? Sembolik olmalı. Yani bir üniversitenin ya 200 yıllık bir üniversitenin gelenekleri var, kültürü var. Size önerir bir isim, usulen bile olsa siz atarsınız. Değil mi? Misal. Hı hı. Bunların hepsini düzenledik. Temel ilkelerde uzlaşmış olmamız çok değerli. Türkiye'nin yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacı var Okan Bey. Türkiye'yi bir kutuplaşma girdabından çıkarmamız lazım. Onun için 6 parti bir arada çalışmamız çok değerli. Kutuplaşmadan beslenen bir iktidar var. Biz bunu kırıp attık. Hayır dedik, demokrasi için, Türkiye için ittifak yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için sağlıklı bir sistem kuracağız. Sistemin temelinde ne var? Kuvvetler ayrılığı var. Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde hukuk devleti olmaz zaten. Olmaz. Demokratik hukuk devleti var, çoğulculuk var, şeffaflık var, denge denetleme var. Güçlü bir başbakan, güçlü bakanlar, güçlü bir bakanlar kurulu, güçlü bir yürütme ama meclis tarafından denetlenebilen bir yürütme yaratıyor. Meclis soruşturmalarını, meclis araştırmalarını etkin hale getiriyoruz. Mecliste muhalefete genel görüşme açma hakkı tanıyoruz. Bugün bunların hiçbiri yok.
Bu arada bakanların yeniden milletvekilleri arasından seçilmesi de yine sizin mutabık kalmış konulardan mıdır?
Ağırlıklı olarak milletvekilleri ne olacak? İstisnai durumlarda dışarıdan da atanabilecek. Parlamenter sistemlerde bu mümkündür. Ama ağırlıklı tabii ki milletvekilleri içinden olacak. Bugün ya bir bakan açıkça siyasi ahlakla bağdaşmayan işler yapıyor, yolsuzluk yapıyor. Meclis soruşturamıyor, savcılar soruşturamıyor. Denge denetlemenin olmadığı bir sistem. İşte olur böyle, dolar 14 liraya dayanır, borcumuz çığ gibi büyür. Doğmamış çocuklarımızı bile, gelecek kuşakları bile borçlandırıyoruz, ipotek altına alıyoruz. Bu sisteme son vereceğiz. Göreceksiniz ilk seçimde iktidar olacağız. Yeni Cumhurbaşkanı ile beraber yeni meclis toplumsal uzlaşmayla yeni anayasa değişikliği hazırlayacak, millete sunacak. Bunun yol haritasını da Sayın Genel Başkanlar belirleyecek. Biz çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Tekrar birkaç toplantı daha yapacağız.
Yanlış hatırlamıyorsam 14 Aralık gibi bir tarih daha önceden dile getirmişti.
Evet, yani Aralık ortası gibi çalışmalarımız tamamlanmış olur. Son bir redaksiyon yapılır. En geç Aralık sonu itibariyle Sayın Genel Başkanlara sunmuş oluruz. Ondan sonraki yol haritasını tabii ki sayın genel başkanlar ve partilerin yetkili kurulları belirleyecek.
Muharrem Bey, şu söylediğiniz önemliydi tabii. Şimdi Cumhur İttifakı dışına kalan partilerin tamamı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana dediniz. Ancak burada bir partiden belki özel olarak bahsetmek lazım. HDP'yi sormak istiyorum. Son seçimlerde aldığı oya göre Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi. Ama öte yandan da biraz muhalefet içinde de, Türkiye içinde de bazı dengeleri hem değiştirme açısından önemli. Hem de bazı partilerin HDP'ye bakışı da çok siyasi parti gibi değil. Hatta belki aynı masada oturduğunuz temsilcilerin olduğu partilerin de öyle. Mesela işte İyi Parti'nin, Demokrat Parti'nin açıklamalarına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Birincisi HDP güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduğu halde neden bu masada değil? Yani diğer partilerin çekincelerinden dolayı mı? İkincisi bundan sonraki süreçte mesela HDP'nin bu görüşmelere dahil olması ya da ortak bir metin çıktığı zaman HDP'nin bu metni desteklediğini eğer açıklarsa onların da bundan sonraki sürece dahil olması mümkün olur mu? Ya da size böyle bir talebi geldi mi mesela HDP?
Şimdi hayır, böyle bir talep gelmedi. Bir de şunu söyleyeyim. HDP Genel Başkanı Sayın İthat Sancar, kendisiyle Anayasa Komisyonu'nda 2,5 yıl çalıştım ben. O da değerli bir bilim insanı. Onun bir açıklaması oldu. O dedi ki biz hiçbir ittifakın içinde yer almayacağız. Seçimlere bağımsız gireceğiz. Kendi kararlarıdır, kendi takdirleridir. Doğrudur da. Bunda hiçbir sorun yoktur. Ama bizim 6 parti çalışıyoruz. Çünkü bu 6 parti Millet İttifakı'nı oluşturabilecek seçim takdiri sürecinde.
Ya devam o zaman burada Millet İttifakı'nın genişleyeceği bir modelde mi siz
toplamda? Olabilir. Bu tabii partilerin kendi verecekleri karar. Diyelim burada bir şey söylemem mümkün değil. Ama mesela bir Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin biz hiçbir ittifakta yer almayacağız diye bir açıklaması yok.
Yok.
Olabilir.
Siz peki CHP olarak onların gelmesini istiyor musunuz? Millet İttifakı'na katılmasını istiyor musunuz?
Hiçbir sorun yok. Tabii mutlu oluruz. Millet İttifakı zaten güçleniyor. Millet İttifakı büyüyor. Onun için bu çalışma yürütülüyor.
Anladım.
Cumhur İttifakı dışındaki tüm siyasi partiler güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Önümüzdeki ilk seçim aynı zamanda bir referandum niteliğinde olacak. Bu sistem devam mı etsin, bu sistem değişsin mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi? Tek adam sistemi mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Demokrasi mi? Monokrasi mi? Keyfilik mi? Hukuk mu? Bunların da seçimi olacak. Yani seçmen sandığa giderken vicdanında bunu da sorgulayacak. Diyecek ki bu sistem değişsin diyorsa Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını destekleyecek. Millet İttifakı'nı destekleyecek. Bu sistem devam etsin diyorsa Cumhur İttifakı'nı destekleyecek. Cumhur İttifakı bu sistem devam edecek diyor. Bu sistemi temel alan anayasa yapmalıyız diyor. Biz de diyoruz ki güçlendirilmiş parlamenter sistemi temel alan anayasa yapılmalı. Aramızda çok büyük bir fark var. Son yerel seçimler bize şunu gösterdi Okan Bey. Son yerel seçimler Mart 2019. Tüm farklılıklarına rağmen, siyasi görüş farklılıklarına rağmen seçmen sandıkta büyük bir demokrasi ittifakı yaptı. Büyük bir demokrasi ittifakı yaptı. Bu büyüyerek, güçlenerek devam ediyor. Zaten yasal seçim ittifaklarını da üzerinde bir demokrasi bloğu oluşuyor. Demokrasi ittifakı oluşuyor. Onun için çok umutluyuz. Hiç kimse de umutsuz olmasın. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke, kaynakları olan bir ülke. 2002-2021 son 20 yılda AK Parti hükümetleri döneminde kullanılan kaynak $2,5 trilyon. $2,5 trilyon son 20 yılda AK Parti'nin kullandığı kaynak, işte bunun büyük bölümü topladığı vergiler, özelleştirme gelirleri, başka şeyler, şunlar bunlar, $2,5 trilyon. 1923-2002 tüm Cumhuriyet hükümetlerinin kullandığı kaynak $713 milyar. 3 katı kaynak kullanmış AK Parti. Her hükümet yol yapar, köprü yapar, tünel yapar. Her hükümet. Önceki hükümetler de yaptı. Yarın gelecek hükümetler de yapacak. Nereye gitti bu para? Kamu özel işbirliği projelerin için devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor diyorsunuz. Nereye gitti bu para? Tercih meselesidir bütçeyi kullanma.
Kaynakları nereye ayırdığınızla ilgili bir durum.
Tabii.
Nasıl kullanmak
halktır, istiyorsunuz? Tüm kaynakların sahibi halktır Okan Bey. Tüm kaynakların sahibi halktır. Halktan yana mı kullanacaksınız? Belli grupların yandaşlarınızdan yana mı kullanacaksınız? Bütün mesele bu. Türkiye kaynakları olan bir ülke, güçlü bir ülke. Türkiye'nin yeni bir sisteme, sağlıklı bir sisteme ihtiyacı var. Sorun sistemde. Böyle bir sistemi hep birlikte inşa edeceğiz.
Muharrem Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın işte sahip olması gereken yetkiler, sorumlulukları, bunları sonuçta düzenleyen bir metin üzerinde çalışıyorsunuz. Ve herhalde öyle gözüküyor. Yani sizin dediklerinizi anladığım kadarıyla bu 6 parti bir Cumhurbaşkanı adayı ortaya koyma konusunda mutabık kalacak. Yani herkes o herhalde ortak bir aday belirleyeceksiniz. Bu belirleyeceğiniz aday seçildiği zaman yapması gerekenler sizin üzerinizde uzlaştığınız maddelerden yola çıkarak mı bir yol haritası belirleyecek kendisine? Bununla ilgili ayrı bir mutabakat metni imzalamayı düşünüyor musun? Cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra ne yapılacağına ilişkin?
İşte bunların hepsini Sayın Genel Başkanlar konuşacak. Genel yani yol haritasını sonuçta Sayın Genel Başkanlar belirleyecek. Tabii ki birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz. Türkiye'nin birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Kutuplaşmaya, ayrışmaya değil. Farklılıklarımızla daha zenginiz, daha güçlüyüz. Türkiye, Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı var. Kutuplaşmaya, ayrışmaya değil. Kolektif çalışma kültürü çok önemli. Ortak akıl çok önemli. Bunları yapacak gücü var Türkiye'nin. İşte ilk seçimde iktidar olduktan sonra bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Birlikte yöneteceğiz. Büyük bir toplumsal uzlaşmayla her şeyi gerçekleştireceğiz. Tabii en önemlisi vatandaşın sorunları çok ağır. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, işçinin, askeri ücretle çalışan insanların, dar gelirli insanların, milyonlarca işsizin tabii önce bu sorunların üzerine eğilinecek. Bu sorunlar düşecek. Ama göreceksiniz ilk seçimden sonra Türkiye rahat bir nefes alacak. Onun dışında tüm siyasi partiler, üniversiteler, büyük meslek örgütleri, barolar, toplumsal uzlaşmayla yeni anayasa değişikliği de hazırlığı sürecek tabii. Bu bir süreç. Bu bir süreç.
Peki sizin üzerinde konuşacağınız başka bir madde ya da bir ana başlık kaldı mı, yoksa artık bundan sonra sadece redaksiyon kısmı mı kaldı?
Yani son işte dün de kamu yönetimi üzerinde çalıştık.
Yani etik yasası var.
Çalıştık. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel ilkeleri belirlendi. Onda hiçbir sorun yok zaten. Son bir siyasi etik kanunumuz veya siyasi ahlak yasası üzerinde çalışacağız. Bu da çok önemli bir konu. Türkiye'de siyasetin etik kodları belli değil Okan Bey. Bunu da çalışacağız. Siyaset zenginleşme aracı olmuş. Siyaset statü kapısı olmuş. Bunlara son vereceğiz. Türkiye böyle yönetilmeyi hak etmiyor. Böyle bir siyaseti de hak etmiyor. Bunları değiştireceğiz. Siyasi ahlak kanunu üzerinde de çalışmalarımız tamamladıktan sonra bir giriş bölümü olacak, redaksiyon olacak. İşte Aralık ortası gibi bitmiş olur.
Peki sizin tahmininiz nedir? Yani genel başkanların görüşmelerinin ardından kamuoyuna ortak bir metnin açıklanması sizce tarih olarak ne zaman tekabül eder?
Valla şimdi tarih vermem mümkün herhalde yeni yılın başları olur.
Yeni yılın başı gibi diyorsunuz.
Başları olur.
Peki Muharrem Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Aslında yine HDP ile ilgili bir soru olacak ama burada spesifik olarak mesela aynı masada oturduğunuz partilerde Kürt meselesini güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde ele aldınız mı? Kayyum atanmalarını konuştunuz mu? İşte HDP'ye yapılan tutuklamalar, milletvekillerinin içeride kalması ya da dokunulmazlık yasasına belki bir değişiklik gibi. Bunlar hiç gündeme geldi mi?
Şu kayyum uygulamana tabii ki son vereceğiz. Ya seçimle gelen insanlar görevden alınıp kayyum atanır mı?
Yani burada gelen... 6 partiye mutabık değil mi?
Zaten tabii ki seçimle gelen seçimle gidecek. Tabii ki seçimle gelen seçimle gidecek. Böyle bir şey olabilir mi? Yargı kararı olmadan seçilmiş hiçbir insan görevden uzaklaştırılamaz. Anayasa ne diyor? Masumiyet kalmesi var. Mahkeme kararıyla sabit olmadığı sürece hiç kimse suçlu kabul edilemez diyor. Anayasa da yazıyor. İçişleri Bakanı görevden alıyor bir belediye başkanını. Danıştay'ın onayına bile tabi değil. Bir yargı kararı olmadan. Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsini konuştuk. Yani Kürt sorunu, bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi konusu değil bu.
Değil. Ama hani ama belki Kürt onun çözümünde
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde demokrasi temelinde çözülür. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok ki Türkiye'nin. Yeter ki şeffaf bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde demokrasi temelinde her sorunu mecliste milletin huzurunda tartışırsınız.
Peki. Muharrem Bey, çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istekleriniz varsa ben onu da alıp yayını kapatayım isterseniz.
Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizi 2. yüzyılın başında demokrasiyle taçlandırma konusunda kararlıyız. Cumhuriyetimizi mutlaka demokrasiyle taçlandıracağız.
Peki. Yeniden çok teşekkürler vakit ayırdığınız için.
Saygılar, hoşçakalın.
Evet, bu yayınımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile 6 Muhalefet Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerini konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin,